bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Turgut'un Serüveni. Emin Çölaşan, 1. kaset 1. yüz. Tekin Yayın Evi, 4. basım 1990 İstanbul. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Emin Çölaşan'ın bir solukta okuyacağınız bir kitabı daha elinizde. Çöl Aşan bu kitabında Turgut Nereden Koşuyor'un nefes kesen ve 115 milyon liraya mahkum edilen serüvenini anlatıyor. Turgut'u yazmaya nasıl karar verdi? Nasıl yazdı? Yazarken ve yazdıktan sonra başına neler geldi? Bilgi vermekten ve tanıklık yapmaktan korkanlar. Özal ailesinin dava dilekçeleri. Semra Özal'ın peygamber soyundan gelmesi. Turgut Özal'ın Takunyalı ve tarikatçı olma durumu. Ailenin hediye almakla ilgisi. Turgut nasıl yargılandı ve nasıl mahkum edildi? Kamu vicdanında mahkum edilen kimdir, kimlerdir? Güldüren, düşündüren, acı ve tatlı ancak hepsi de ibret verici olaylar dizisi. Bu kitabı da Çöl Aşan'ın diğer kitapları gibi elinizden bırakmadan okuyacak ve olmaz böyle şey diyeceksiniz. Tıpkı Turgut Nereden Koşuyor da olduğu gibi. Bugün 18 Ekim 1990 Perşembe. Aylardan beri verdiğimiz bir hukuk kavgasının sonucunu bugün alacağız. Ankara Asliye 1. Hukuk Mahkemesi Hakimi İzzet Karataş kararını açıklayacak. Bundan sonra bu kitapta kısaca Turgut diye söz edeceğim. Turgut Nereden Koşuyor kitabının cezası bugün kesilecek. Kitapta yazdığım her şeyi belgelerle ve tanıklarla kanıtladım. Hepsi doğru. Bir tek yalanım çıkmadı. Özal ailesi mahkemeye bir tek tanık çıkaramadı. Yazdıklarımın aksini kanıtlayacak bir tek belge bile sunamadı. Ama yine de mahkum olacağımı biliyorum. Turgut ve Semra Özal 300 milyon lira tazminat istiyor. Gerekçe kendilerine hakaret etmek, kişisel haklarına saldırıda bulunmak ve onların deyimiyle baştan aşağı yalanlarla dolu bir kitap yazmış olmak. Hakim İzzet Karataş kararı saat 14'te açıklayacak. Çok heyecanlıyım. Kaç günden beri acaba mahkemeye gitmesem mi diye düşünüyorum. Avukatım değerli hukukçu Dinçer Söğütlü ile konuşuyorum ve belki gelmeyeceğimi söylüyorum. Ama sonra karar veriyorum. Geleceğim ve hakimin gözlerinin içine bir bakacağım. Bir faydası olacağından değil de laf olsun diye. Gazeteden saat 13.30'da arkadaşlarımın hayırlı olsun, kolay gelsin sözleriyle uğurlanıyorum. Emektar temizlikçimiz Saniye teyze sırtımı sıvazlıyor. Haydi benim yavrum, Allah senin gibilerin yanındadır. Hiç endişe etme diyor. Mahkemenin önü bundan önceki duruşmalarımızda olduğu gibi gazetecilerle, vatandaşlarla ve polislerle dolu. Özal ailesinin avukatı Bilgin Yazıcıoğlu ile el sıkışıyoruz. İçimden bir duygu sanki Yazıcıoğlu'nun kararı bildiğini söylüyor. Ne diyorsunuz Bilgin Bey? Ne olacak karar diye soruyorum. Kendisinin de merakla beklediğini söylüyor. Saat tam 14'te mübaşir bizi çağırıyor. İçeri girip yerimizi alıyoruz. Yüreğim küt küt atıyor. Bakalım işin hediyesi ne kadar tutacak? Gazeteden yola çıkmadan önce yazılı bir açıklama hazırlayıp 15 adet fotokopisini çektim. Açıklama bu davadan mahkum olacağımızı biliyordum diye başlıyor. Mahkeme önünde beklerken gazeteci arkadaşlarımıza karar açıklandıktan sonra ayrılmayın. Size bir açıklama dağıtacağım diyorum. İçeride yerimizi alıyoruz. Dinçer Söğütlü, ben, birlikte yargılandığımız yayıncı Kemal Karatekin'in avukatları Emin Değer ve Halil Sevinç. Karşıda Bilgin Yazıcıoğlu. Hakim geliyor, yerine oturuyor ve kararı okumaya başlıyor. Karı kocaya adam başı 5 milyon lira manevi tazminat, ayrıca kişisel haklarına tecavüz ettiğimiz için 70 milyon lira tazminat. Davanın açıldığı 24 Nisan 1989 tarihinden itibaren bu paraya %30 faiz, kararın yüksek tirajlı bir İstanbul gazetesinde yayınlanması ve tecavüze son verilmesi. Hakim kararı okurken sinirli ve telaşlı, bir kez olsun göz göze gelemiyoruz. Eğer bir saat kadar beklersek gerekçeli kararı da vereceğini söyleyip odasına geçiyor. Özal ailesi 300 milyon istiyordu, hakim 80 takdir ediyor. Faiziyle birlikte 120 milyon dolayında oluyor. Dışarıda kıyamet kopuyor. Gazeteci arkadaşlar çevremde. Her duruşmadan sonra olduğu gibi hiç tanımadığım vatandaşlar yanımda. Hepsi de helal olsun Emin Bey, size her şey helal olsun diyor. Elimi sıkanlar, öpenler. Ve bu arada duruşmaya özel olarak gönderilen ve olay çıkmasın diye önlem alan polisler çevremi sarıyorlar. Onlar da beni kutluyor. Gazetecilere açıklamamı dağıtıyorum, biraz konuşuyoruz, sorularına cevap veriyorum ve birkaç günden beri kafamda oluşan bir fikri ilk kez orada onlara açıklıyorum. Bu kitabın kitabını yazacağım çocuklar. Şimdi şu anda kararımı kesin verdim. Turgut'un kitabını yazacağım. Taksiyle gazeteye dönüyoruz. Adnan Gerger büroda sonucu merakla bekleyenlere telsizde anons veriyor. Sadece 120 milyoncuk. Biz mendil aça aça geliyoruz. Siz de para toplamaya başlayın. Tamam. Gazete dönüyorum ve yine arkadaşlarım tarafından karşılanıyorum. Bu kez geçmiş olsun dilekleriyle. Biraz muhabbet, çay ve sigara derken heyecanım yok oluyor. Yaşadığım gerilim biraz azalıyor. Odama çıkıyorum ve kesin kararımı bir kez daha kafamda veriyorum. Evet, benim elim bu işin kitabını yazmaya mahkumdur. Bu konuyu kitap yapacağım. Çünkü bu olay ilginç bir olay. Bu Turgut kitabı Türkiye'de gelmiş geçmiş en çok satılan kitap. Bunun serüvenini herkes bilmeli. Çünkü bu serüven iyi serüven. Turgut'u yazmadan önce yazarken ve yazdıktan sonra çok ilginç olaylar yaşadım. Bunlarla çoğu zaman gurur duydum ve şeref kazandım. Bazen güldüm, bazen de tiksindim. Koskoca insanların nasıl küçüldüğünü gördüm. Bazılarının nasıl mert, namuslu, cesur ve sözünün eri olduğuna tanık oldum. Evet, bugün 18 Ekim 1990. Bugün cezayı çarptırıldık. Bu kitabı hemen bugün yazmaya başlıyorum. İstiyorum ki benim Turgut'la ilgili olarak yaşadıklarımın hiç değilse bir bölümünü siz okuyucularım da bilin. Ön söz. Gazeteci yaşadıklarını da yazması gereken insandır. Oysa gazetelerimizde yaşadıklarımızın binde birini bile yazamayız. Çünkü orada başka şeyler yazmak zorundayız. Ayrıca gazete sayfaları kısıtlıdır. İçimizdeki birikimin tümünü oraya dökmemiz çeşitli yönlerden mümkün değildir. Bunları okuyucuya aktarmak için oturup kitap yazmak gereklidir. İşte ben de bunu yapmaya çalışıyorum ve yoğun işlerden zaman buldukça kitap yazıyorum. İstiyorum ki yaşadığımız bazı olaylar geleceğe kalsın. Sadece benim değil, hepimizin yaşadıkları. Ayrıca istiyorum ki eli kalem tutan herkes yaşadıklarını yazsın ve onlar da geleceğe bir şeyler bıraksın. Biliyorum bu ülkede kitap yazmak çok zor iştir. Karşınıza aklı hayale gelmeyecek engeller çıkarılır. Okuma yazmayla zaten millet olarak pek ilgimiz yoktur. Bir de bu engeller dikkate alındığında sanki bazı gizli güçler insanımıza bildiklerini, duyduklarını ve gördüklerini yazma, anlatma ve mezara götür emrini verirler. Eğer ben yazmazsam, başkaları yazmazsa ve gelecek kuşaklara bir şeyler bırakmazsak bu eksikliğin hesabını en azından kendi vicdanlarımızda verebilir miyiz? Turgut'u yazmadan önce yazarken ve yazdıktan sonra yaşadığım olaylar yazmaya değerdi. Size şimdi bunları anlatmak istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu kitabımda da size en küçük bir abartma yapmayacağım. Yalan veya yanlış yazmayacağım. Burada yazacağım her şey sonuna kadar doğrudur. Çünkü sanıyorum bu kitabı okuyunca da anlattığım bazı şeylere inanmak istemeyeceksiniz ve haklı olarak olmaz böyle şey diyeceksiniz. Ama Türkiye'de yaşıyoruz, burada her şey olur. Turgut'u yazarken ve yazdıktan sonra özellikle mahkeme aşamasında pek çok insandan yardım gördüm. Bana yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür borçluyum. O kitap bana insanların gerçek yüzlerini de biraz olsun tanıttı. Karşımda korkudan titreyen anlı şanlı kimseleri gördüm. Çünkü onlardan Özal ve ailesi hakkında bilgi istiyordum. Çünkü Turgut'u yazmak üzere yola çıkmıştım. Ağızlarından bir tek sözcük bile çıkmıyordu. Onlara çok kızdım ama sonunda gülüp geçmeyi öğrendim. Karşımda mert ve namuslu insanlar da gördüm. Hatta o kadar ki bazılarının öyle olduğunu bile bilmezdim. Yanıldığımı anladım ve çok sevindim. Turgut galiba bu alanda yazılmış ilk kitaptı. Bundan sonra bu ülkede daha nice Turgutlar yazılacağına inanıyorum. Malzemenin böylesine bol olduğu bir ortamda bunları yazmamak ve bugün ortaya çıkmamış konuları ince ince didiklememek hiç mümkün olur mu? Biraz bekleyin, daha neler çıkacak neler. Şimdi elinizde tuttuğunuz bu kitabı ilk kez bilgisayarda yazdım. Malzeme tümüyle elimdeydi ve bu yüzden başkalarının bilgi ve arşivine başvurmak zorunda kalmadım. Hiç kimseden yardım istemedim, bilgisayarcı arkadaşlarım hariç. Hürriyet gazetesinin Ankara bürosunda görevli bilgisayar uzmanı değerli arkadaşlarım Nalan Çelebi, Levent Demirsoy, Tamer Selçuk Durman ve Rasim Çetinkaya haftalarca benimle uğraştılar ve zahmetimi çektiler. Onlara çok teşekkür ediyorum ve şimdi Turgut'un serüvenine geçiyorum. Her şey 1988 yılı başlarında rahmetli Çetin Emeç'in benden bir isteğiyle başladı. Hürriyet için ses getirecek bir yazı dizisi hazırlamamı istiyordu. Çetin Bey gazetenin genel yayın yönetmeniydi. Uzun uzun düşündüm. Konu bulup bunu dizi haline getirmek kolay iş değildi. Acaba ne yapabilirdim? Aklıma Demirel'le Özal ilişkisini geçmişten başlayıp yazmak geldi. Bu iki insan yıllarca birlikte olmuşlardı. Özal önemli bir göreve getirildiği zaman arkasında mutlaka Demirel vardı. Sonra gün gelmiş, 12 Eylül olmuş ve Demirel saf dışı bırakılırken Özal askerlere hizmet sunmuştu. Bu iki insan böylece ayrılmıştı. Ayrılmanın da ötesinde iki amansız rakip veya hasım olmuşlardı. Kafamda doğan fikir iyiydi. Bu ikisinin geçmişteki ilişkilerinin bir bölümünü zaten biliyordum ve daha önce yazmış olduğum bazı kitaplarda anlatmıştım. Bilmediklerimi de başta Demirel olmak üzere her ikisinin yakınlarından öğrenmem mümkündü. Özal'a ulaşamazdım çünkü o benimle küstü. Bu küsme olayını önce insanım sonra gazeteci isimli kitabımda ayrıntılarıyla anlattığım için burada bir kez daha değinmiyorum. Kendimce bir plan yaptım. Yazı dizisinin temelini oluşturmaya çalıştım. Fakat araya başka işler giriyordu. Özellikle o günlerde yapmakta olduğum pazar sohbeti çok zamanımı alıyordu. Dizi işini bir süre safsakladım. Sonra Çetin Bey yine ısrarla bastırmaya başlayınca kafamdaki bu konuyu kendisine söyledim. Harika olur, hemen başla dedi. Ve ben zorunlu olarak araştırmaya başlamış oldum. 1988 yılının Mayıs ve Haziran aylarında kendimi bu işe verdim. Artık geriye dönüş yoktu. Demirel'le ve bu ikiliyi iyi tanıyan, geçmişte birlikte olmuş kişilerle konuştum. Doğrusunu isterseniz Demirel fazla bir şey vermedi. Ondan daha çok şey anlatmasını bekliyordum. Gün geldi, bir yazı dizisine yetecek kadar malzemeyi topladım. Daktilo'nun başına oturdum ve yazmaya başladım. Sanırım bir hafta sonra ilk 2-3 yazıyı İstanbul Hürriyet'e gönderdim. Çetin Bey de beğenmişti. Televizyon ilanları verildi ve 3 Temmuz 1988 günü benim yazı dizisi Siyaset Arenası'nda iki lider Demirel'den Özal'a ismiyle yayınlanmaya başladı. İlk gün iyiydi ancak ikinci gün benim açımdan bir sorun çıkmıştı. Yazdığım bazı bölümler gazetede yer almamıştı. Telefonu açıp İstanbul'a sormaya karar verdim. Karşımda dizi yazılarla ilgilenen gazeteci abimiz, Altı Punto ismiyle bilinen Çetin Özbayrak vardı. Abi ne oluyor, makas başladı deyince aramızda ilginç bir konuşma geçti. Valla Emin'cim, aç Erol Bey'e sor. Senin yazıları o denetliyor. Tamam abi, bağla kendisini bana veya yanındaysa ver de konuşayım. Ne bağlaması hayatım? Erol Bey ne arar benim yanımda? O zaman bağlat beni kendisine abi. Kardeşim sen hangi Erol Bey'den söz ediyorsun? Erol Türegün değil mi? Ne Türegün'ü? Erol Simavi. Hay Allah be, ben de Erol Türegün zannetmiştim. Çetin Özbayrak'la epeyce görüştük. Ben gerçekten de telefonda sözünü ettiği kişinin o günlerde Hürriyet'in yazı işleri müdürü olan çok sevdiğim Erol Türegün olduğunu sanmıştım. Sonra Özbayrak anlattı. Benim yazıları her gün faksla Erol Simavi'ye geçiyorlarmış ve gazetemizin sahibi bazı uygun görmediği bölümleri benim yazı dizisinden çıkarıyormuş. Bugün 4 Temmuz 1988 saat 14.50. Çetin Emiç İstanbul'dan beri aradı. O gün dizinin ikinci yazısı vardı ve kesintiye uğramıştı. Dizinin bazı bölümlerini Erol Bey sakıncalı buldu. Bu yüzden o bölümleri çıkaracağız, bilgin olsun dedi. Sakıncalı bulunan bölümlerin tümü Turgut ve Semra Özal'la ilgiliydi. Erol Bey Özal ailesini severdi. Kenan Evren'i de severdi. Gazetenin sahibiydi. Herhalde gazetesinde Özal'lar hakkında olumsuz izlenim yaratacak bazı şeylerin yazılmasını istemiyordu. Oysa dizide yazdıklarım tümüyle gerçekti. Belki de benim yazdıklarımın doğruluğu konusunda kuşkuları vardı. Çünkü bunlardan bazıları ilk kez kamuoyu önünde gündeme geliyordu. Erol Simavi'yi severdim. Gerçekten severim. İnsancıl, temiz, hatta bir yerde saf, dürüst, yardımsever ve en önemlisi mütevazi bir insandır. Sevdiğini çok sever. İnsanlara kim olursa olsun değer verir, onların sorunlarıyla ilgilenir ve yardım eder. Sevdiklerinin güç durumda kalmasını istemez. Benim yazı dizisinde yaptığı kesintileri de Özal ailesine olan sevgisine bağladım. Bu kesintiler yazı dizisi boyunca devam edip giderken bizim Ankara bürosunda da arkadaşlarla aramızda ilginç espriler oluyor. Kemal Saydemir bana, "Abi sana ne mutlu ki yazılarına Erol Simavi gibi bir büyük adam makaslıyor," diyor. Hep birlikte kahkahalarımız patlıyor. Ben diyorum ki, "Erol Bey'e bir faks çekeceğim ve yayınlanmakta olan yazı diziniz çok güzel. Ellerinize sağlık," diyeceğim. Yine kahkahalar patlıyor. Gazetecilik mesleğinde bu olaylardan bile gırgır ve mizah üretemezseniz, işin tatlı yönlerini gündeme getirip gülemezseniz, bu işin sıkıntısı ve gerilimi hiç çekilmez. Yazı dizim 15 Temmuz 1988 günü bitiyor ve o haliyle bile büyük yankı uyandırıyor. Burada birkaç satırla o günlere, 1988 yılına dönmek istiyorum. Turgut Özal başbakan, ailenin hemen bütün bireyleri, başta Semra ve Ahmet olmak üzere devlet ve hükümet yönetimiyle iç içe, hanedan kurulmuş, biraderler, dayı oğlu, bacanak, damat, kız çocuk, büyük ve küçük oğlanlar hepsi ortalıkta. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle şeyler o güne kadar hiç görülmemiş. Jaguar skandalı olmuş, hasbahçe gecileri yaşanmış, papatya ordusu piyasaya çıkmış, yolsuzluklar diz boyu. Piyasa aileye yakın iş bitiricilerle dolu. Hayali ihracat rezaleti almış başını gidiyor. Kısacası tam 1990 Türkiye'si gibi. Sanırsanız ki bu ülkede egemen olan bir tek güç var: Özal ve ailesi. 1988 yılının yaz aylarında kafamda yavaş yavaş bir fikir oluşmaya başlıyor. Ben niçin bunların kitabını yazmayayım? Temmuz ayında bir gün Ömer Faruk Erdem ziyaretime geliyor. Faruk abi eski plancılardan. Birlikte DPT'de çalışmışız. Kafasına sonuna kadar güvendiğim bir insan. Onunla konuşurken laf bu konuya geliyor ve beni teşvik ediyor. Yaz arkadaş, yaz. Bunları yazmak vatan borcudur. Peki ama kaynak nerede? Kimlerden ve nasıl bilgi edinebilirim bu aile konusunda? Faruk abi ile 2 saatten fazla konuşuyoruz. Birlikte fikir jimnastiği yapıyoruz. Bana yol gösteriyor. Kimlerle konuşup bilgi alabileceğimi söylüyor. Birlikte bir liste yapıyoruz. Bu aileyi yazarken Semra da çok önemli. Onun geçmişini kamuoyu hiç bilmiyor. Kimdir, neyin nesidir? Ailesi kimdir, eğitimi nedir, nereden nereye gelmiştir? Tamam, elimde bazı bilgiler var ama bunlar kitap yazmak için yeterli değil. Daha çok şey toplamak gerekir. Faruk abi beni habire teşvik ediyor. Bu otobiyografi yazma işi bizde hiç gelişmedi. Ülkeyi yöneten adamların kitabı dünyanın her yerinde yazılıyor. Bu işi yaparsan sen yaparsın Emin. Kafam iyice yatıyor. Konuyu birlikte pişirmeye başlıyoruz. Karar veriyorum, ben bunların kitabını yazacağım. Hem de iyi yazacağım. Temmuz 1988'deki yaşantım artık hep bu konuyla dolu geçmeye başlıyor. Kafamda 2 şey var. İlki, gazetedeki rutin görevim olan pazar sohbetini hazırlamak. Bu iş gerçekten çok zaman alıyor ve zorlanıyorum. Diğeri ise oluşturduğum kitap fikri. Bu konuyu güvendiğim başka insanları da açıyorum ve görüşlerini alıyorum. Herkes olumlu. Herkes çok iyi olacağını söylüyor. Bana yardımcı olabilecek kimselere gidiyorum, ne düşündüklerini soruyorum. İlk aldığım izlenimler iyi. Birisiyle konuşunca önümde mutlaka yeni ufuklar açılıyor ve bakış açım genişliyor. Ağustos 1988. 20 günlük tatile çıkıyorum. Kafamdaki kitap fikriyle birlikte. Erol Simavi beni güzel bir yere gönderiyor. Gittiğim yerde sürekli bu işi düşünüyorum. Denize giriyorum, yemek yiyorum, karımla konuşuyorum ve hep aynı konu. Tatil beldesinde Özal ailesini şu veya bu şekilde çok iyi tanıyan, geçmişte yakın ilişkileri olan bazı insanlarla karşılaşıyorum ve bu konuyu hemen onlara açıyorum. Ve ilk bilgi toplama işini bu dostlardan birinin yazlık evinin balkonunda başlatıyorum. Ben soruyorum, o aile anlatıyor. Heyecanla not alıyorum ve çok yeni şeyler öğreniyorum geçmişleri hakkında. Sonra bir başkası, o da çok şey biliyor. Yurt dışında çalışan ve Özal ailesiyle geçmişte yakın olmuş bir kişi daha. Onun da yakında bir yerde olduğunu tesadüfen öğreniyorum ve damdan düşer gibi kendisine gidiyorum. Evinin bahçesinde arkadaşlarıyla tavla oynuyor. Bir kenara çekip amacımı ona anlatıyorum. Öğleden sonra tekrar gidiyorum ve bana bazı şeyler anlatıyor. Aynı tatil sırasında İzmirli ünlü bir iş adamıyla tanışıyorum. Çok şey biliyor ve bana anlatıyor. Eylül başı, Ankara'ya dönüyorum. Artık kafamda hep kitap olayı var. Şimdi Ankara ve İstanbul'da bazı kişilerle konuşmam gerekiyor. Konuşmalara ve bilgi toplamaya başlıyorum. Tabii, böyle konuşarak bilgi toplamanın büyük bir sakıncası var. Dolduruşa gelebilirsiniz, size yalan yanlış bilgiler aktarılır ve siz güvenerek bunları yazarsınız.